Ben o bildin bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğim. Evet, ben çiçeğim. Şarkının orijinali böyle olmayabilir ama kendime göre uyarlama özgürlüğüne sahibim. Naber? Gelmeli senden bir haber, merak ettik. İçimden çıkan bu Türkçe pop çılgınlığı da nedir? Hep Serdar Ortaç'ın suçu bunlar. Ortaç'ın, onun suçu. Bizim jenerasyon küçükken onun bir programı vardı. İşte kelimeden şarkı bulmaca, o tarz bir şey. Evde kendi kendime onu oynardım ben. Saçma bir kelime seçerdim, bakalım bununla kaç şarkı bulacağım diye. Ah, sonuç bu. Her kelimeden bir şarkı geliyor aklıma. Muhabbet ederken falan neşe katıyor ama yani böyle saçmalıkları ortama. O yüzden çok da rahatsız değilim. Ama o şarkıyı söylemezsem, yani en azından bir cümlesini söylemezsem içim rahat etmiyor. Biraz sıkıntı yaratabiliyor bazı ortamlarda. Her konuda Serdar Ortaç'ı suçlayabilirim bu arada, bu aralar. Eski eşi için deli saçması bir açıklama yaptı işte. Nafakayı mı ne ödememiş bu? Sonra evine icra gelmiş. Yaptığı açıklamada da şey diyor işte, iki göğsü var diye evlendik falan gibisinden bir şey söylemiş. Böyle insanların bir toplumun önde gelen isimleri arasında yer alması çok sinirimi bozuyor benim. Ya toplumun önde gelen bir ismi olmayabilir ama hani toplumun çoğunu biliyor ya, o tarz bir şeyden bahsediyorum. Bir kere hiçbir insanda iki tane göğüs olmaz. Göğüs tektir. Meme ikidir. Zamanında ben de ay meme ayıp ulu orta söylenmez söyleyemem diye meme yerine göğüs lafını kullanıyordum. Sonradan fark ettim hatta meme ve göğüs kelimesinin farklılığını. Dedim ki doğru lan. Göğüs başka bir şey, meme başka bir şey. Meme kol bacak gibi vücudumuzun belli bir bölgesini ifade eden bir kelime. Her insanda da iki tane var. Hastalık, anormal bir durum falan olmadığı sürece tabii işte. Chandler gibi istisnaları dile getirerek çıkıntılık yapmıyoruz. Hemen de konuşmaya başladım ha. Sanki hiç uzun bir ara vermemişiz, özleşmemişiz gibi. Aslında özleştiniz mi, özlediniz mi beni falan diye başlamayı niyet etmiştim ama aktı gitti işte. Neyse, özlediniz mi beni? He, kesin özlemişsinizdir. Görüyoruz düşen takiplerden Instagram'da. Bir ara hesabımı gizlemiştim de yani az yalvaran olmadı. Abla yanlışlıkla çıktım. Abla ne olur kabul et. Kimseyi de kabul etmiyordum. Uğraşmayacağım ya dediğim bir dönemdeydim. Neyse, sonra açıldık saçıldık yine. Size yalan söylemeyeceğim. Ben özlemedim. Ama bu özlemenin tersi özlememek değil. Yani belki de özledim. Ama ne özlediğimi ne de özlemediğimi hissediyorum. Nötrüm. Yapmayı sevdiğim bir şey bu. Hele de salak salak bir sürü kafa ortalıkta dolaşıyorken aklı selim bebişlerimi, cinselliği karşısındakine saygılı bir şekilde yaşamayı isteyen, ilişkilerinde yapaylıktan uzak olabileceğinin farkında olmayan ama gelişmek isteyen tontişlerimi şöyle omuzlarından silkip kendinize gelin ulan demeyi seviyorum. Sonra da diyorum ki ben mi kurtaracağım lan? Bana ne ya? Bana ne, herkes kendi çözsün. Ben nasıl çözdüm? Ben nasıl salak salak insanlarla uğraştım ve şimdi de başkaları için uğraşmaya devam ediyorum? Yeter lan! Dediğim bir zamanda geliyor tabii. He, bir de bana ve yaptığım işe verilmesi gereken değerin verilmediğini düşünüyorum. Ara ara o buhrana ben de düşüyorum, evet. Değersizlik hissi. O kadar konuşuyoruz ama bu millet gidiyor yine birileriyle dalga geçilen içeriklere gülüyor. Zorbalık yapılan içeriklere gülüyor. İlk defa Erbakan mimlerini falan paylaşıyor. Lan niye bu kadar zor sakince birilerine düşüncelerini dayatmadan konuşmak, birilerinin özgürlüğüne bulaşmamak, saygı duymayı öğrenmek neden bu kadar zor? Ya bilimde bile kesin bir doğru yok. Doğru kabul ettiğimiz şeyler sonradan aksi ispatlanıyor falan, değişiyor. İnsan ilişkilerinde nasıl böyle mal gibi dümdüz bakıyorlar her şeye, ben anlayamıyorum. O yüzden de boşuna konuşuyoruz kafasına giriyorum zaman zaman. Neden bu kadar uzun süre ara vermiştik onu da üzerinden geçiverelim hemen. Maraş depremiyle birlikte ben farklı bir uyanışa girdim. Depremi kısa sürede unutup normal hayatlarımıza döneceğimiz gerçeği beni çok sinir etti ve bunu unutmamak için geçmişte unuttuğumuz olayları, ülkece yaşadıklarımızı kısa videolarla anlattığım bir hesap oluşturdum. Özlem ve Şeyma Instagram hesabında paylaşım yapmaya başladım. Yani yine aslında toplumu dürtükleyecek içerikler. Burada nasıl insan ilişkileri, cinsiyet eşitsizlikleri, tabaşmamız gereken hani konular üzerine doğru iletişimi bulalım diye çabalıyoruz. Orada da aynı temeldeyim aslında. Yani hep kamuya hizmet, lanet olsun. Tüm bunları tek başıma yapıyor olmak benim için bir yandan gurur verici ama bir yandan da yorucu. para kazanma gayesinde olmadım bunları yaparken. İşte bu da biraz salaklık. Evet. Yani sen mal mal hareketler yapmadan insanları bilinçlendirerek iki farklı hesapta da bir sürü kişiye ulaş ama bunu kazanca çevirmek için uğraşma. Salaklık değil de ne? Podcast'i Patreon gibi hesaplara koymaya başlarsam alınmaca, gücenmece yok bu yüzden, ha, aklınızda olsun. Neyse, seçim meçim iyi çalıştım ben o dönem yani. İttifaktakilerden daha fazla çalıştım. Sonra ne oldu işte, geldik yine buradayız. Arada yaparız yine bir şeyler, çıkartırız podcast bölümleri, merak etmeyin, tamamen salmıyorum. Ama öyle her hafta beklemeyin yeni bölüm. Çünkü yeni işimin peşinden koşturmam gerekiyor. Artık mühendisliği falan da bıraktım, sadece dans eğitmenliği yapıyorum. Bazen birileri yazıyor, sen daha dün başlamadın mı pole dansa, ay bir de eğitim mi veriyor Çünçen falan diye, böyle elimin tersiyle ağızlarının ortasında bir tane yapıştırasım geliyor. Yani 5 senedir hayatımda benim her zaman spor oldu. 5 sene gerçekten ara vermeden. 4 ay hatta aralıksız her gün beden egzersizi yaptığım dönemlerim var. Çalışmışım, emek vermişim, eğitimimi tamamlamışım. Gelmiş bana kendime konuşuyor. Bir sıçtır git ya. Aranızda böyle şeyler yazmış ve benim denk geldiğim varsa engellemişimdir. Tahammülüm kalmadı vallahi hiç. Normal hayatımda da barındırmam böyle insanları. Çünkü bu emeği, çalışmayı hiçe saymaktan başka bir şey değil. Eğer hükümet değişseydi seçimlerde daha insancıl ve kapsayıcı olmaya devam edebilirdim. Olabilirdim ama ay yok, benim artık tahammülüm falan kalmadı. Yok öyle tahammül edebilen, alttan alan kafelaks. Gördüğünüz üzere yeni kararlar alınmış, yeni işlere başlanmış bir şekilde karşınızdayım. Bu podcast'imizin konusu da zaten başlangıçlar. Donum Sende Kalmış podcast'i de benim için bir başlangıçtı. Toplumsal olayları araştırıp yayınladığım Özlem Şeyma hesabı da. Eskiden hep mükemmel bir başlangıç olsun isterdim. Mesela işte yogaya başladığımda hop afilli hareketler yapayım, nöle paylaşayım diye düşünürdüm. Şimdi pol derslerine gelen öğrencilerimde de benzer hisler oluyor. İşte diyorlar ki biraz şekilleneyim, hareketleri doğru öğreneyim, öyle video paylaşayım diyorlar. Ya tabii ki de doğru öğrenip paylaşalım. Mükemmele ne kadar yakın yaparsak o kadar motive oluyoruz. Ama yeni başladığın bir şey için harcadığın o çabayı paylaşabilmek bence çok daha büyük bir cesaret. Ve başkalarını da gaza getirecek bir durum. Kendini geliştirmek için, yeni şeyler yapmak için bir adım atıyorsun. Çoğu kişide bu göt yok. Paylaştığın şey aslında senin cesaretin. Deneye deneye bulacaksın sonuçta yolunu. Deneye deneye iyileştireceksin başladığın o şeyi. Film seçme konusunda inanılmaz sorun yaşarım ben mesela, benzer bir mükemmellik duygusu yüzünden. Hadi film gecesi yapalım diye film seçip izlemeye başlamamız benim için imdatlık bir durum. Bir film izliyorsam o film bittiğinde sonunda içimde tatlı bir his bırakmalı. Üzerine konuşabilmeliyim, fikir yürütebilmeliyim, duygulanmalıyım. Hani böyle o hissi nasıl tanımlayabilirim? Ya mesela Körkütük filminde bu hissi çok net yaşamıştım. Filmin müzikleri olsun, akışı olsun, senaryosu olsun, oyunculuklar olsun. Yani böyle bir beklentim olduğu için güvendiğim ve zevklerimin benzer olduğu biri tavsiye etmediyse film araştırıp seçmek yerine bomboş ve zevk almayacağımdan emin olduğum zaman öldürmelik filmleri açıyorum. Çünkü beğenmeyeceğim kesin yani. Beğenirsem de yanıma kâr kalır. Bu yüzden hiçbir zaman sinefil olamayacağım. Peki bunu yeni bir şeye başlamaya nasıl bağlayacağım bu film izleme konusunu? Şöyle. Yapamayacağımızdan korktuğumuz ya da sevip sevmeyeceğimizden emin olmadığımız şeylere başlamaktan da korkuyoruz. Sevmesek de, bize yetmese de, alıştığımız veya verdiğimiz emek hiçe gidecek diye düşünerek bırakamadıklarımız var. Benim için mühendislik de bu noktadaydı. Pole dans ve fitness eğitmenliğini mesleğim yapmam ve gelişebilmem için ona vakit ayırmam gerekiyordu. Mühendislik yaparken bunu yapmam çok zor, çok yıpratıcı olacaktı. Ve sonunda bir takım korkularla bir karar vermem gereken noktaya geldim ve sevmeyeceğimden emin olduğum o filmi açmak yerine yeni bir filme şans verdim. Ne olur ne gider bilemem, izleyip beraber göreceğiz. Yeni bir şeye başlıyorsanız bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Bunun ille somut veya benimki gibi ciddi bir karar içermesi gerekmiyor. Tembelliği bırakmak da bir bırakma sonuçta. Tanıştığım bir dövüş eğitmeni akıllı telefon kullanmayı bırakmış mesela. Ben o kadar uzun boylu değilim. Bazen yaptığım iş dışında dümdüz kendi fotoğrafımı atmak bana saçma gelse de ben görünür olmayı seviyorum. Yaptığım şeyleri paylaşmayı seviyorum. Akıllı telefon falan bırakamam ama bunu yapabilenler var yani, aklınızda olsun, seçenekler çok fazla. Hepimizin hayatındaki tercihleri farklı işte. Size en uygununu seçip ilerlemeniz gerekiyor yeni bir şeylere başlamak için. Aramızda yeni üniversiteye başlayacak olanlar var mesela. Yeni bir okul, yeni insanlar, belki yeni bir şehir. Çok heyecanlı. Üniversiteler birçok farklı yerden insanın bir araya geldiği kültür cümbüşü aslında. Daha özgür olmaya çalışırken genlerinizde yatan o aile gelenekleri arasında gidip geliyorsunuz. Kimi zaman koy vermişlikle, kimi zaman da pişmanlıklarla geçiyor bu zaman dilimi. Yaşadığımı oradan biliyorum. Bunların, bu hislerin, bocalamaların normal olduğunu size söylemek isterim. Hatalar yapacaksınız elbette. Bunların da yardımıyla kendi doğrunuzu bulmaya başlayacaksınız. Bu doğru sürekli evrimleşecek, gelişecek. İçselleştirmenizse baya yani biraz baya karıştırdım ikisini bayaz zaman alacak. En çok hataları ilişkilerinizde yapacaksınız. Romantik ilişkilerinizde özellikle. Yanlış kişilere değer verecek zamanınızı size üzen kişilere harcayacaksınız. Ama o yanlışı yaparken yaptığınız şey size öyle doğru gelecek ki her şeye razıyım ben, halimden memnunum, ömrümün sonuna kadar onu beklerim falan gibi kafalara gireceksiniz. Sanırım o yaşlarda yaşadığımız duygular daha bir yoğun oluyor. O yüzden biraz da böyle hissediyoruz. Büyüdüğünü hissetmek insanı daha güçlü hissettiriyor. Onun sarhoşluğu gibi sanki. Ya sanki sizi üzen ya da sizi sevmeyen o kişiyi sonsuza kadar bekleyecek gücünüz varmış gibi geliyor. O kadar güçlüymüşsünüz gibi geliyor ama yok anam o öyle değil. O yaşadığın şey aşk falan da değil zaten. Ya tamam bir kısmı aşk ama bir yerden sonra aptallığa dönüşüyor. Bir tane hayatımız var. Bak bir tanecik biricik. Bu hayatını nasıl tüketeceğini iyi seçmen lazım. Gerçekten kocaman bir hayatı birini bekleyerek mi geçireceksin? Evet diyorsan sen bu hayatın kıymetini bilmiyorsun demektir. Henüz farkında varamamışsın. Tutsak değilsin, köle değilsin. Kendini özgürleştirmek her zaman senin elinde. Bunu unutma. Olur mu? Üniversite hayatına yeni başlayacak minnoşum. Güzel ilişkiler yaşayacaksın. Baktın karşındaki daha olgunlaşamamış. Onu büyütmeye uğraşma. Ama seviyorum. Ya bir git. Saçma saçma kıskançlık krizlerine giren insanın neyini seviyorsun? Ay insan. Ama iyi bir insan aslında o. Ha iyi insan diye gelsin sıçsın salonun ortasına oldu. İyi insan diye onun triplerini çekmeye devam mı edeceğiz canım? Kendimizden mi ödün vereceğiz? Aa delirme. Ya tabii ki de ilişkilerimizde birilerinden bir şeyler öğreneceğiz ve onlara bir şeyler öğreteceğiz. Ama birisinin çilesini çekmek için gelmiyoruz ki biz bu hayata. Hele de romantik ilişkilerde yani duygusal anlamda karşındakinin gelişmesi senin görevin değil, onu geliştirmek senin görevin değil. Beraber büyümeniz gerekiyor. Bu yüzden de sal gitsin ya. Uğraşma öyle toksik şeylerle. Aman diyeyim. Her şeyden üniversitede, her kulübe katıl. Erasmus'a mutlaka git. Üniversiteye başladığın anda hatta Erasmus için para biriktirmeye başla az da olsa. Herkesle arkadaş ol ama herkesle yakın olma. Ay çok iyi biri bu diye her sırrını anlatma. Sana sırrını anlatsa da anlatma. Belli bir süre yani güven oluşana kadar. Dünya görüşünün oluşması için kendine biraz süre ver. Gözlemle insanları. Dedikodu yapandan bence uzak dur. Geri ödemeli burs alacaksan o burs parasına o an ihtiyacın yoksa vadeli banka hesabında biriktirmeni öneririm. Geri ödeme vakti geldiğinde çok işine yarayacak çünkü bu. Ajanslara başvur şu fuarlarda 2-3 günlük çalışabileceklerinden. Hem fuarlarda iş insanlarından çevre edinme şansın olur hem de harçlık edinirsin. Çok klasik olacak ama derslerin ders zamanında öğrenmek için ne olur çaba göster. Çünkü bu sana inanılmaz bir vakit kazancı sağlayacak. Yazın güzelse notlarını güzel tut derslerde. Dönem sonunda okulun fotokopicisine satarsın. Al sana bir gelir kapısı daha. Vizeler öncesinde tek başına çalışmanın yanı sıra birkaç arkadaşınla birlikte de çalış. Onlara anlat konuları hatta. Öğrenmenin en iyi yolu birini öğretmekten geçiyor çünkü. Mesleğinle ilgili part-time iş bulursan ilerleyen senelerde müthiş olur. Mezun olduğunda yeni mezun, deneyimli dedikleri saçmalık var ya hani ona hazır olursun. E durum böyle olunca işle ilgili bir şeyler bildiğin için kendine güvenin de daha yüksek olur ve karşındaki firmanın emeğinin sömürmek mi istediğini yoksa hakkını verebilecek kadar deneyimli profesyonel bir çalışma alanı mı sunduğunu daha iyi kestirebilirsin. Öğrencilere indirim yapan her uygulamadan, her fırsattan yararlan. Organizasyon kuruluşlarında yine iş bakınabilirsin mesela. Konserleri falan beleşe getirsin işte böylece. Ve öğrenci işlerindeki görevliyle aranı çok iyi tut. Ders seçim zamanı, çok işin düşecek ona. Bizim zamanımızda okulun mesela forum siteleri vardı. Bence hala her okulun vardır. Oraları bir arada göz gezdir. Üst sınıflardan kitaplarını ucuza satanlar oluyor. Onların ilanlarına denk gelebilirsin belki. Eve çıkacaksan ev arkadaşı, dadam dam dadam. Evinizin mutlaka kuralları olsun. En yakın arkadaşına çıksan bile temizlik için, yemek yapmak için kurallar belirleyin. En yakın arkadaşınla eve çıkmış olabilirsin ama her şeyi birlikte yapmak zorunda da değilsiniz, bunu unutma. Hocalarınla aranı iyi tut. Hatta okul forumlarında mutlaka hocalarla ilgili bilgiler girilmiştir, onlara bir göz gezdir derslerden önce. Bizim bir hocamız mesela kendinden sonra sınıfa girenleri asla kabul etmezdi ve 3 kere gelmediğinde de dersten kalırdı. Sınıfta en önde oturmaktan çekinme. Ben 3. sınıfta dersten not alıp derse katıldığımda aslında o dersin ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar kolay anladığımı görünce çok şaşırmıştım. Öncesinde derslerde uyuklamayı veya hayal kurmayı hatta veya dersi dinlemeden sadece not almayı tercih ediyordum. Sonrasında sınavlara çalışırken götüm tutuşuyordu tabii. Salakça gelebilecek sorular sormaktan çekinme, ister arkadaşlarına, ister hocalarına. Derste sorduğun salakça sorular ne kadar saçma olursa olsun ders bittiğinde kimsenin umurunda olmuyor zaten, o boş ver. Üniversite hayatını ve kendini en verimli keşfedeceğin zaman dilimi, bu yüzden bunu iyi değerlendir. Üniversiteye gitmeyecek veya artık o dönemi geçmiş olanlar ne yapacak peki? Kaçırdık mı fırsatları? Hayır ya, tabii ki kaçırmadık. Yani bir bana bakın lan. 33 yaşında hava jimnastiği dansları eğitmenliğine başlamış biri olarak kaçırmış gibi mi duruyorum? Delirmeyin. Üniversite için önerdiğim şeyleri diğer yeni başladığınız her şey için uyarlayabilirsiniz aslında. Ya yeni bir işe başladınız mesela, herkesle tanışın ama herkese yakın olmayın işte. Al bu da iş versiyonu. İş arkadaşlarınızı gözlemleyin. Kim çalışıyor, kim çalışmıyor, kim sizden bilgi saklıyor, kim size yardımcı oluyor. Yine dedikodudan uzak durun yani. Her işe de atlamayın enayi gibi. Başkalarına yardım edin ama başkalarının işini sizin üzerinize yıkmalarına izin vermeyin. Ekip çalışmalarında işi paylaştırmayı bilmek gerekiyor. Bazen mesela birisi kimseye güvenmiyor ve tüm iş yükünü kendi üzerine alıyor. En iyi ben yaparım zaten, diğerleri yanlış yapacak ama bir de onu düzeltmekle uğraşamam. Hiç uğraşamam, ona vakit harcayamam gibi düşünceler oluşabiliyor ama böyleyseniz böyle yapmayın. Vallahi gencecik yaşınızda aklınız çıkar. Yapmayın. Kontrol edin arada yine, işi en iyi bilen sizsiniz ama mutlaka işleri bölüştürün. Başkalarının da öğrenmesine izin vermek lazım. Bu yüzden onlara sorumluluk vermek lazım. Siz de sorumluluk almaktan çekinmeyin. Eğlenin. Yani bir şekilde eğlenceli hale getirin yaptığınız her şeyi. Derslerde mesela not tutuyorsanız ve sıkıntılı, sıkıcı bir ders ise güzel kalemler alabilirsiniz. Yazmaktan keyif aldığınız bir defter edinebilirsiniz vesaire. Bunu eğlenceli hale getirin. Sizin elinizde yapabilirsiniz bunu, inanıyorum. Yeni bir işe başladığınızda mesela espriler yapmak zorunda değilsiniz. İçe dönük bir insan da olabilirsiniz ama bir gülümseme bile çok fazla şey değiştiriyor. Bulunduğunuz ortamı neşeli hale getirebiliyorsanız her şey çok daha kolay hale geliyor. Ve insanlar eğlendiğinde çok daha verimli çalışıyorlar. Kendi hatalarınıza gülün. Çekinmeyin bundan. Saçma bir şey yaptığınızda bunu dile getirip gülebilmek rahatlatıyor insanı. Özgürleştiriyor ve güçlü de hissettiriyor bence. İnsanlara yardımcı olmaktan gocunmayın ama bu yardım sizin kendi yapmak istediğiniz şeyden çalıyorsa, engel oluyorsa sizin yapmak istediklerinize, başkalarına yaptığınız yardım kendinize zarar veriyor demektir. Sınırlarınızı çizin bu yüzden. Bu hep kendim, hep ben, önce ben sıçarım başkalarının. Öyle bir şey değil ama. Bencillik iyi bir şey değil. Fedakarlığın enayiliğe dönüşme tehlikesi olduğu kadar kendine öncelik vermenin bencilliğe dönüşme tehlikesi de var. Her zaman doğrusunun ne olduğunu bilemeyeceksiniz. Deneyin, görün bakalım nasıl hissediyorsunuz. Zamanla kendinize ve çevrenize zarar vermeden en doğrusunun ne olduğunu bulacaksınız zaten. En doğrusu her zaman gerçekten doğru olmayacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü sonsuz ihtimaller var, sonsuz etkenler var. Bir şeye başladıktan sonra bence amacımız bir sonraki adımımızı atarken nasıl kendimizi daha istekli ve istikrarlı hale getirebiliriz, bunu çözmek olmalı. Adımlar bazen sıklaşacak, koşmaya başlayacaksınız. Bazen de mıhlanacaksınız olduğunuz yere, hatta belki yığılacaksınız. Hepsi bir süreç. Önceden başladığınız bir şeye ara verdiğinizde en başa dönmüyorsunuz. Sadece biraz mola vermiş oluyorsunuz. Benim Donum Sende Kalmış podcastine bir süre mola vermem gibi. Ve şimdi yeniden başlamam gibi. Ama tabii isterseniz tamamen kapatabilirsiniz de, bitirebilirsiniz yani. Diyelim ki bir şeye başladınız, başarısız oldunuz, kapattınız o defteri. Sonra yeniden başlamak istediniz. Bu da aslında bence mola vermek. Çünkü daha önce denediğiniz yol olmamış. Şimdi farklı bir yoldan deneyeceksiniz. Ve en azından hangisinin işe yaramadığını biliyorsunuz. Biraz da yeni bir ilişkiye başlamaktan bahsedelim. Tabii bunun da çok farklı etkenleri var. Çok farklı unsurlar var. Çok farklı senaryolar var. Bazen aklınızda birisi oluyor, onu tam olarak unutamamış oluyorsunuz ve bu halde yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, orası tartışılır. Bazıları o kadar şanslı oluyor ki yeni bir ilişkiye başladıklarında hayatlarındaki insan ona o kadar iyi geliyor ki eski ilişkilerini unutabiliyorlar zamanla ya da anında. Ama bazen de unutamıyorlar ve eski ilişkilerine dönmek için çabalıyorlar. Bu senaryo zaten daha çok unutamadığımız eski aşklar tarzında bir konu başlığı altında inceleyebileceğimiz bir durum gibi duruyor. O yüzden ben böyle stabil, normal hayatımıza işte duygularımızı sakinleştirmiş bir durumdayken yeni başladığımız bir ilişkide nelere dikkat edebiliriz ya da neler düşünüyoruz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni bir ilişkiye başladığınızda öncelikle önceki ilişkilerinizle mutlaka karşılaştırıyorsunuz ve işte önceki şöyle davranıyordu, bu böyle davranıyor gibi bir karşılaştırma içerisine ister istemez giriyorsunuz. Karşınızdaki insanın yeni birisi olduğunu ve sizi belki de bir önceki ilişkileriniz kadar çok tanımadığını hatırlatmanız gerekiyor ara ara kendinize. Belki de önceki ilişkinize göre daha az zaman geçirmiş olsanız bile sizi daha fazla tanıdığını düşünüyorsunuz, size daha fazla değer verdiğini düşünüyorsunuz. Önceki ilişkilerinizdeki deneyimlerinize bağlı bir şey bu tabii. Önceki ilişkilerinizi düşünün. Neler olması gerekiyordu ya da neler olması gerektiği gibi değildi. Bunları mutlaka belirleyin ve yeni ilişkinizde uygulamaya çalışın. Çünkü bir yerden sonra baktığınızda ilişkilerinize hep aynı hatayı yapmaya başlıyorsunuz. Benim ilişkilerimde mesela bir yerden sonra hep şuna evriliyor. Hayatımdaki insanın hayatına göre kendi hayatımı yönlendirmeye çalışıyorum. Yapmak istediğim bir şey var mesela. İşte nasıl diyeyim? Mesela resim çizmek istiyorum ama hayatımdaki insanın boş vakti var ve onunla film izleyebileceğimiz bir zaman aralığı oluştu. Ben o resmi çizmiyorum ama çizmesem ne olur, işte sevgilimle vakit geçireyim, beraber film izleyelim diyoruz. Ve bir yerden sonra bu artık alışkanlığa dönüşüyor. Ne izlediğimiz şeyden keyif alıyoruz. Ya çünkü artık beraber bir şey yapıyor olmuyoruz. O alışkanlığa dönüşmüş oluyor. Bundan çok keyif aldığımız bir noktaya gelmiyor alışkanlık haline geldiği için. Ben de mesela resim yapmayı bırakmış oluyorum. Bu biraz kendini tanımakla da ilgili bir durum tabii. Eski ilişkilerinize şöyle bir göz gezdirin bakalım. Neler eksikti, neler farklıydı, neler fazlaydı? Bunları bulmak, bunları yazmak belki de, çünkü insan unutabiliyor. Yeni ilişkinizde sizin çok işinize yarayacak. Yeni bir ilişkiye başlamak kimi zaman başlamadan önce çok yorucu gelebiliyor. Aman işte neleri seviyor onu öğreneceksin, nelerden nefret ediyor, işte kafasına taktığı şeyler neler, bunları bilmek, özel günler, aman doğum günüdür, anasıdır, babasıdır, kardeşidir derken fenalıklar basabiliyor ilişkiye başlamadan önce. Ama zaten ilişkiye başladığınız anda eğer içten gelen bir şeyse bunlar yük olmaya başlamıyor size. Kendiliğinden gelişiveriyor. Yeni bir ilişkiye başlarken önceki ilişkilerinizden almanız gereken derslerin yanı sıra size verebileceğim tek tavsiye de şu olur: kendiniz olun. Kendiniz olmazsanız, kendinizi sırf karşınızdaki sizi sevsin diye farklı gösterirseniz ilişkinin başında, o zaman karşınızdakiyle uyumlu olamıyorsunuz. Kendiniz olmadığınızda, karşınızdaki sırf sizi sevsin diye kendinizden ödün verdiğinizde ya da farklı kişilik özellikleri sergilediğinizde iç benliğiniz bir süre sonra kendini tutamıyor ve ortaya çıkıyor. Ya da içinizdeki kendinizi sakladığınız için bir yerden sonra mutsuz olmaya başlıyorsunuz ve sebepsiz tartışmalar yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü kendinizi özgürleştiremiyorsunuz. Kendiniz olursanız baştan kokacaksınız işte, olmayacaksanız baştan olmayacaksınız. Güzel bir ilişki yaşayacaksanız da emin adımlarla, kendiniz olduğundan emin olarak karşı tarafa bunu yansıtarak ilerleyebileceksiniz. Fedakarlıkların enayiliğe dönüştüğü durumlar oluşabiliyor işte. Sırf karşınızdaki sizi bırakmasın diye şekilden şekile giriveriyorsunuz sonra. Kendin olmak diyorum da, kendin olmak da kolay bir şey değil. Önce kendini tanıman lazım, ona fırsat vermen lazım. Yeni bir ilişkiye başladığında ben neydim? Ay gene kendimi çok fazla mı kaptırdım? Yoksa kendimi bu sefer tutuyor muyum, salmıyor muyum? Bunun ayarını sağlamak da biraz zor olabiliyor. Bu noktada ben yazmanızı ve geçmiş ilişkilerinizle kendinizi karşılaştırmanızı öneriyorum. Ben mesela seni seviyorum kelimesini ne kadar ilişkinin başlarında çok söylemek istesem de, o love bombing dedikleri olay var ya, onu yapmamak için söylemiyorum. Çünkü sonradan karşımdaki insanı tanıdıkça Aa ben bunu sevmiyormuşum ki oluyorum yani. O anlık bir hisle aşkıma haykırmak istiyorum. Dağlara taşlara yazmak istiyorum. Yani onun için ülkeyi bile değiştiririm. O kafadayım. Ama 2 gün geçiyor sonra bir bakmışım fıs. Yani evli olmadığım önceki dönemlerde kendime böyle bir söz vermiştim işte. Seni seviyorum demeyeceğim hızlı bir şekilde. Emin olacağım hislerimden. En azından 1-2 ay geçmesini bekleyeceğim. Ondan sonra söyleyeceğim gibi bir karar vermiştim. Bu kararı vermek beni çok rahatlattı açıkçası. Çünkü karşı tarafa da seni seviyorum deyip 2 gün sonra ayrılmak istediğimi söylediğimde yani seviyordun yalan mı söyledin diyebilir bana. Ya, yalan söylemedim de ya o sırada öyle hissediyordum. Sonra bu değişti. Bu da çocuk oyuncağı gibi oluyor. Böyle şeylere gerek yok. Yeni bir ilişkiye başlarken işte ne yapacaksın? Kendin olacaksın ve seni rahat hissettiren birisi ise ya yürü gitsin ya işte hani güzel bir ilişki yaşa. Sağ ol gitsin ya bakalım ne olacak? Olmuyorsa en fazla ne olur ki? Ayrılırsınız ya. Ah, biz de uzun bir moladan sonra hepimize iyi gelen bir başlangıç yaptık gibi. Ne dersiniz? Podcast'imi çevrenize önermeyi, hikayelerinizde paylaşmayı unutmayın. Başlamak için motivasyona ihtiyacı olan birileri vardır, onlara ulaşırız belki. İnsanları baskılamaya çalışan yobaz, gerici ve bir şeyler yapmak için çabalayan insanları aşağı çekmeye çalışan geri zekalı kesime karşı biz dimdik durmaya ve denemeye devam edelim. Destekleriniz için teşekkürler canlar. İyi ki varsınız. Görüşürüz.